Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, özellikle Recep ayının 27'sinde Miraç gecesi olduğunu biliyoruz. Bu geceyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de ve sünnet, hadis-i şeriflerde ne gibi bilgiler veriliyor? Miraç nasıl bir olaydır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması İslam ümmetine neler kazandırmıştır şeklinde bir soru sorulmuş. Yani gerçekten Recep ayının önemli özelliklerinden birisi, malum 27'sinde Allah Resulü'nün miraca çıkmış olması ve Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi diye anılan, yani İsra gece yolculuğu yapmak, miraç yolculuğuna çıkmak anlamında bir ifade. Surenin adı da bu. Dolayısıyla o surede bu konuyla ilgili bilgi verilmesi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde de miraç olayının anlatılması, tabii kaynaklara intikal eden, bize ulaşan bilgilerden. Şimdi bize tabii hadis kaynaklarına özellikle ulaşan bilgilere göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicrette işte bir yıl kadar kala Mekke-i Mükerreme dönemindeyken bir ara Kabe-i Muazzama'nın hatim denilen o yarım hilal şeklindeki kısmında istirahat ederken, işte uyur veya yarı uyanık durumdayken rivayete göre Cebrail aleyhisselam geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadrını, göğsünü açıyor. Allah Resulü bunu izliyor tabii ki. Ondan sonra kalbi, sadrı zemzemle temizleniyor, yıkanıyor Cebrail aleyhisselam tarafından. Dolayısıyla iman ve hikmet dolduruluyor sadrına. Ondan sonra tekrar kapatılıyor ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan Burak denilen bir binite, yani merkeple at arası veya ona benzer bir binit olarak Peygamberimiz ifade ediyor bunu. Böyle bir Burak isimli binitin üzerinde Allah Resulü Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya doğru yola çıkarılıyor. Mekke-i Mükerreme'den kısaca Kudüs yolculuğu diyelim ona biz, başlıyor. Ama o kadar hızlı bir yolculuk ki Allah Resulü'nün altındaki Burak'ın bir adımı buradaysa öbür adımı en uzak ufukta görülen dağa basmak üzere. Ondan sonra tekrar diğer dağın üzerine basarak sanki birkaç adımla çok hızlı uçarak gidildi belli tabii ki. Yani dağdan dağa atlaya atlaya diyelim. Burak isimli binit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yere, Kudüs'e getiriyor. Yolculuk kısaca Mekke-i Mükerreme ile Kudüs arasında, Mescid-i Aksa arasında vuku buluyor. Buna işte İsra gece yolculuğu yaptı. Bu gece oluyor tabii ki bu yolculuk. Mescid-i Aksa'ya Allah Resulü geliyor. Ondan sonra Mescid-i Aksa'da Allah Resulü iki rekat namaz kılıyor bir rivayette. Bir rivayette bazı Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi birkaç peygamberin de bulunduğu peygamberlere namaz kıldırıyor. Diğer bir rivayette Mescid-i Aksa'da. Bu arada mescitten çıkınca Cebrail Aleyhisselam kendisine iki bardak, iki kap içinde birisinde süt olan, diğerinde de şarap olan iki kap sunuyor Allah'ın Resulüne. Yani arzu ettiğini alabilirsin anlamında serbest bırakılıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabii süte bakıyor, şaraba bakıyor ve süt bardağını tercih ediyor. Yani süt kabını tercih ediyor. Dolayısıyla Cebrail aleyhisselam Allah Resulü sütü tercih edince fıtratı tercih ediniz ya ettin diyor peygamberimize. Fıtrata uygun olanı tercih ettin. Yani şarabı tercih etseydi belki ümmeti Muhammed veya bundan sonraki dönemde işte İslam'da şarapla ilgili diyelim kapı açılma, sanki o tarafa doğru peygamberin ve ümmetinin meyletmesi gibi bir anlam taşıyacağı da burada akla gelebilir. Yani Allah Resulü'nün sütü tercih etmesi burada, fıtrata uygun olan gıdayı tercih ettin. İnsana zararlı olan, ve nesilleri bozan ve daha sonraki nesillere büyük zararlı verecek olan şarabı tercih etmemen ya Resulallah isabetli oldu manasında Cebrail Aleyhisselam'ın bir ifadesi de hadis-i şerif kaynaklarında zikredilir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte tabi Miraç dediğimiz hadise başlıyor. Miraç tabi Me'ariç oluyor çoğulu. Kur'an-ı Kerim Me'ariç suresi var. Dereceler yükselten Yüce Allah anlamında bir sure ismi olarak Kur'an-ı Kerim'de çoğulu zikredilir. Miraç insanı semalara doğru yükselten bir araç anlamında aslında. Semalara yükselme, o insanı yükselten mifal vezni vasıtayı bildiren. Mesela Araplar asansöre mis'ad derler. Mesait çoğulu. Mis'ad asansör demek Arapça. Asansör yalnız belli bir yerde bitiyor. Dört katlı binada dördüncü katta asansörün son noktası vardır mesela. Mis'adın bir sınırı vardır. Miraç'ta sınır yok. Yani üstü açık. Semalara, gökyüzüne gidebildiği yere kadar insanı yükseltecek. Buna semalar asansörü diyelim başka bir ifadeyle. İnsanı yukarıda sınırı olmayan, sınırsıza doğru götüren bir çeşit göğe yükselten asansör anlamında Miraç yolculuğu Allah Resulü'ne başlatılıyor. Tabii bu ruhen mi oldu, bedenen mi oldu tartışılmış. İslam alimleri tarafından. Hadis-i şeriflerde de farklı rivayetler var. Uykuyla uyanıklık arasında gibi ifadeler. Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayette Allah Resulü bulunduğu yerde hiç kalkmadan bedeni olduğu yer, istirahat ettiği yerde kaldı. Ruhen bu Miraç olayı meydana geldi değerlendirmeleri var. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Nesra'dan Subhanezi Esra bi Abdihi Leylem minel Mescid-i Haram ilel Mescid-i Aksa ayeti kerimesinde işte Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke-i Mükerreme'den Kabe-i Muazzama'dan alarak Mescid-i Aksa'ya kadar gece yolculuğu yaptıran Allah bütün noksanlardan münezzehtir gibi ayet-i kerimede bi abdihi ifadesi var. Yani kuluna gece yolculuğu yaptıran. Kul veya insan dendiği zaman bildiğimiz gibi filanca şahıs deyince o şahsın bedenle birlikte ruhu kastedilir diye müfessirlerin çoğu böyle değerlendirmiş. Kısaca İsra suresindeki abd kelimesinin kullanılması Peygamber Efendimizin bizzat bedeniyle birlikte bu yolculuğu yaptığı ve dolayısıyla semalara uruc ettiği görüşü, hakim görüş ama tabii nereye kadar? İlel mesd-i aksallezi barikne havle hevlün yehümün ayetine bir takım ayetlerimizi göstermek üzere Mescid-i Aksa'ya gece yolculuğu yaptıran ifadesi Kur'an-ı Kerim'de yani Peygamberimizin bedenen Mescid-i Aksa'ya kadar geldi. Ondan sonra ruhen devam ettiği gibi yorumlara da sebep olmuş. Yani ayet-i kerime Kudüs'e kadar olan kısmını ifade eder. Ondan sonraki semalardaki yücelmesi, yükselmesi, Yüce Allah'a mülaki olması, ondan bir takım emirler alması ikinci safha olarak değerlendiren alimler de olmuş. Fakat sonuç itibariyle tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yolculuğu yapmış, semalara yükselmiş, Sidre-i Münteha'ya kadar Yüce Allah'a mülaki olarak oradan bir takım mesajlar, vahiyler almış. Önemli olan bu noktadır. Şimdi bundan sonraki safhada tabii Miraç olayı başlayınca semalara uruc etme safhasına geçilince yedi kat semaları Allah'ın Resulü yola devam ederken yedi kat göklere intikal edip geçerken bir takım peygamberlerle görüşüyor. Her katta belirli bir peygamberle karşılaşarak işte bakıyorsunuz Hazreti İsa ile görüşüyor, Hazreti Musa aleyhisselamla yani İbrahim aleyhisselamla görüşmesi oluyor sema katlarında selamlaşmalar oluyor ve en sonunda Sidre-i Münteha denilen yedinci katta artık son noktaya geliniyor. Münteha yani son sidre ağacı bir çeşit son sınır diyelim ona biz gidirebilen makam olarak orada Cebrail aleyhisselamın yolu bitiyor. Ya Muhammed diyor, buradan ben ileri geçemem. Bir adım veya bir parmak daha ilerlemek istersem yanarım diye bir ifade var Cebrail Aleyhisselam'ın. Ama sen yoluna devam edeceksin. Allah'ın Resulü yoluna devam ediyor. ve Yüce Allah'la mülaki olarak doğrudan vahiy aldığı kabul ediliyor Allah Resulü'nün. Ve orada Allah Resulü'ne verilenler mesela özellikle 5 vakit namaz, bir defa Miraç gecesinde bizzat Yüce Allah tarafından İslam'ı peygamberimize ve ümmete kıyamete kadar yerine getirecek farzlar arasında veriliyor. İşte 50 kat, 50 vakit namaz olarak farz oldu. Ondan sonra yolda Musa Aleyhisselam'la görüşerek işte ağır gelir ümmetine, bunu hafifletilmesini iste diye bunun 5 vakte kadar düşüldüğü rivayetleri de var ayrıca. Yani sonuçta bildiğimiz, bugün kıldığımız 5 vakit namaz Miraç gecesinde farz kılınıyor. Ondan sonra Fatiha suresinin son 2 suresi Miraç gecesinde, son 2 ayeti kerimesi Bakara suresinin Miraç gecesinde doğrudan vahiy edilen, peygamberimize verilen vahiy olarak zikredilir. Bir de ümmetinden şirk koşmadan imanlı olarak vefat edenlerin affedileceği yolunda Allah Resulüne söz verilir Yüce Allah tarafından. Yani 3 madde özellikle dikkati çekiyor. 5 vakit namazın farz kılınması, Bakara suresinin son 2 ayeti kerimesinin Amine Resul diye başlayan ayetlerin bu gecede verilmesi, bir de şirk koşmayanların affedileceği sözünün bu gecede verilmesi önemli mesajlar arasında bulunuyor. Şimdi tabii bu mesajları aldıktan sonra vahiyleri Yüce Allah'la mülaki olmanın arkasından Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı yollarla tekrar geriye dönüyor. Mekke-i Mükerreme'ye intikal ediyor. Elbette ertesi sabah bunu haber veriyor Kureyş'e, müminlere. Bu gece ben Miraç yolculuğuna çıktım. Şunlar şunlar oldu. Olayı anlatıyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki müşrikler inanmıyorlar. Sen diyorlar hayal görüyorsun. Bunu biz inanmayız, güvenemeyiz senin söylediklerine. Mescid-i Aksa'ya gittiğini söylüyorsan bize anlat bakalım diyorlar. Mescid-i Aksa nasıldır mesela? Neler gördün Mescid-i Aksa'da? Yani peygamberimiz çünkü bizzat Kudüs'e giderek Mescid-i Aksa'yı kendisi görmediği için oraya gidenler, görenler, müşrikler neleri gördüğünü, gerçekten görüp görmediğini anlamak istiyorlar. Allah Resulü gerçekten o sırada, tabii ki gecenin o vaktinde Mescid-i Aksa'nın efendim nasıldır, girişi nasıldır, içeride neler vardır, sütunları nedir, neden ibarettir? Doğrusu hemen oraya girip çıkan, iki rekat namaz kılmış zaten, Cebrail Aleyhisselam'la görüşmeleri olmuş Mescid-i Aksa'da. İnsan hatırında da kalmayabilir, her şey dikkat edilmez. O anda diyor Allah Resulü, Mescid-i Aksa gözümün önüne getirildi diyor Yüce Allah tarafından. Ve ben seyrederek diyor onları anlattım. İşte Mescid-i Aksa şöyledir, buradan girilir, içinde şunlar var, bunlar var. Tabii orayı iyi bilen, orayı görmüş olan müşrikler verilen bilgileri doğru olarak dinliyorlar ama yine de tabii inanmıyorlar. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir'e gelerek özellikle, ya Ebu Bekir seninki diyorlar bu gece semalara çıktığını söylüyor, ne dersin demişler. Hazreti Ebu Bekir önce kim söyledi bunları size? Muhammed söyledi diyorlar. Ona haber getiren müşrikler. Eğer o söylediyse diyor doğrudur. Ben o peygambere şimdiye kadar diyor Yüce Allah tarafından gelen sureleri diyor, vahiyleri, ayetleri de kabul ediyorum. O ne diyorsa söyledikleri doğrudur. Eğer sizin şu anda söylediklerinizi peygamberimiz söylemişse doğrudur diyor ve tasdik ediyor. Ebu Bekir Sıddık, hani çok tasdik edici anlamındaki Hazreti Ebu Bekir'in bu unvanını Yüce Peygamber tarafından o gün aldığı, Ebu Bekir çok tasdik edici olarak nitelendirildiği biliniyor. Şimdi bu şekilde Miraç gecesinde bize verilen hediyeler arasında özellikle Bakara suresinin son 2 ayet-i kerimesini düşünürsek orada önemli mesajlar veriliyor. Kısaca bu 2 ayet-i kerimeyi tefekkür ettiğimiz zaman şunları görüyoruz. Şimdi Sure-i Celile'nin sanki bu son 2 ayeti sonuç bölümü gibidir. Yani bildiğimiz gibi günümüzde araştırmalarda, makalelerde bir giriş olur, gelişme kısmı olur. En sonunda son söz söylenir. Bakara Sure-i Celile'sinde de sanki ilk sayfa diye Kur'an-ı Kerimlerde biraz küçük sayfa halinde yer alan Nesab'da Elif, Lam, Mim, Zalikel Kitabü'l-Arabi, Hüdel-Müttekîn ayetleriyle başlayan ilk kısım giriş gibidir aslında. Hemen Fatiha suresinin arkasından takva sahiplerinin, Allahü Teala'dan korkan, çekinen, ona karşı gelmekten sakınanlarla ilgili bir takım vasıflar hemen Bakara suresinin ilk sayfasında takdim edilir, giriş olmak üzere. Son kısmında da Miraç gecesinde verilen iki ayet-i kerime yer alır. Şimdi önce ilk kısmına bakarsak, Nesadullah, Elif la mim zelkele kitabü la rebe fi. Elif la mim zelkele kitabü. Bu kitap, böyle bir kitap, la rebe fi. Kendisi hiçbir şüphe yoktur. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de, elinizdeki bu kitapta şek ve şüphe yoktur. Bu Allah'tan peygamberine verilen vahiy mesajlarını içerir anlamında. Bir ayet-i kerime ile sure başlıyor. Hüden lil müttakîn. O takva sahipler için, Allah'tan sakınanlar için bir hidayet rehberidir. Doğru yol gösteren bir rehberdir Kur'an-ı Kerim. Bütün halinde hep doğruluğu gösteren, hikmeti içeren, faydalı olan emirleri, yasakları insanlara bildiren, yol gösteren bir rehberdir. Kılavuzdur bir çeşit. Kim o takva sahipleri? Ondan sonra onların kısaca vasıflarına geçiliyor. اَلَّذِينَ يُؤْمِنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Onlar gayba iman ederler. Yani görmedikleri halde iman esaslarından mesela Yüce Allah'a iman ederler. Meleklerin varlığına inanırlar. Bir haber verilmiş çünkü. Ondan sonra kıyamet gününü gördük mü görmedik. Ama var olduğuna, var olacağına ve bir gün kıyametin kopacağına, cennetin, cehennemin insanların hak etme durumuna göre önümüze çıkacağına inanıyoruz. Gördük mü görmedik. Bizim için gayb bunlar aslında. Hiç görmediğimiz halde Allah-u Teala bunları bildirmiş. Bütün peygamberlerine daha önceki dönemlerde de İncil'de, Tevrat'ta, Zebur'da haber vermiş. Biz de görmediğimiz bu aleme iman ediyoruz. Gayb alem diyoruz buna. Ve ikumine salate, ve onlar namaz kılarlar. Hemen namaz geldi bakınız. Bakara suresi hemen baş tarafında Miraç gecesinde farz kılındı peygambere bildirilen namaz özelliği takva sahiplerinin hemen zikredilmiş gaybın, imanın arkasından. Ve mimma rızaknahum yunfikun, dolayısıyla kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler, Allah yolunda harcarlar. Yani zekatı da kapsayan, aile içindeki harcamaları içeren, fakir fukaraya zaman zaman yapılan tasaddukları içine alan bir ifade hemen namazın arkasından. Namaz ve zekat gibi bir çeşit takva sahiplerinin özelliği zikredilmiş. Namazı kılarlar, malının hakkı olan, fakirin hakkı olan maldaki zekatı da verirler. Ve gerekli yerlere de Allah için infak ederler. Aile efradına infak ederler. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olurlar ve malın bir bölümünü böylece Allah yolunda harcamış olurlar şeklinde bir özelliğinden takva sahiplerinin bahsedilmiş. Velledini ümine bima üzereki ve men üzere min kablik. Ayrıca onlar ey Habibim sana indirilen Kur'an-ı Kerim'e iman ederler ve daha önceki indirilen semavi kitaplara da iman ederler. Ve manzure min kablik, senden önce indirilen kitaplara, İncil, Tevrat, Zebur da giriyor buraya. Yani kitaplara iman konusunu kabul ederler. Dolayısıyla amentün esaslarından olan kitaplara iman, Kur'an-ı Kerim'e de inandıkları gibi onların inanç esasları arasındadır. Ve bil ahirette hüm yükunun, ve ahirette de yakın olarak, kesin olarak inanırlar. Yani bir gün ahiret alemi vuku bulacak, vefat edince sonuçta biz kıyamette kopunca ahiret aleminde yerimizi alacağız diye kesin olarak inanç sahibidirler müminler. Ülâike alâ hüden min rabbihim. İşte bu Rablerinden gelen, işte bunlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler. Doğru yol üzerindedir bu müminler. Ve lâ kümül müflihûn. Dolayısıyla işte kurtuluş erenler de bunlardır. Yukarıdan beri sayılan giriş niteliğindeki bu özellikler demek ki takva sahiplerinin ana özellikleri. hemen surenin ilk sayfasında bunlara yer verilmiş. Şimdi sonuç bölümü diyebileceğimiz Amine Resul kısmına, Miraç gecesinde hediye edilen diyelim, son iki ayet-i kerime gelince. Orada da gerçekten yine iman esasları başta olmak üzere müminlerde bulunması gereken önemli vasıflara işaret ediliyor. Ve şöyle buyuruyor. Nesel-Bülah, Bismillah. Amine Resul bima unzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Amine Resul. O Resul sallallahu aleyhi ve sellem iman etti. Nelere? Bima unzile ileyhi min rabbihi. Rabbinden kendisine ne indirildiyse hepsine iman etti, kabul etti. Yani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e ne bildirdiyse Peygamberimiz şeksiz şüphesiz ona hemen iman etti, inandı. Vel müminun, müminler de aynı şekilde iman ettiler. Küllün amene, nelere iman ettiler? Müminlerin hepsi amene billahi ve melaiketi ve kütübi ve resulihi. Amenetün esaslarından önemli bir bölümü hemen bu cümlenin içinde toplanıvermiş. Küllün amene bile ve melaiketi, Allah'a iman ettiler, meleklerine ve kütübi ve resulihi, kitaplarına ve peygamberlerine o müminler de iman ettiler. Peygamber iman ettiği gibi müminler de bunlara inandılar. Burada bir tek ahiret inancı yer almamış. Onun dışındaki Allah'a, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman esasları bu bir cümlenin içinde zikredilmiş. Yani Miraç gecesine verilen ayet-i kerimede iman esasları tekrarlanmış. لَا نُفَرِّكُ بَنَا هَدِمْ مِنْ رُسُولِهِ. O müminler şöyle yine inanırlar, şöyle bilirler. Biz o peygamberlerin hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz derler. Yani topluca hepsine iman ederiz. Allah, Yüce Allah ne kadar peygamber gönderdiyse biz onların arasında ayrım yapmadan hepsini peygamber olarak kabul ederiz, inanırız. Şimdi ayrım yapmayız deyince acaba eşit derecede midir peygamberler? Tabi bu soru akla geliyor. İşte zaten Mevlid-i Şerif'in yazılmasına sebep olan konu da bu ayet-i kerimeyi tefsir eden Bursa Ulu Cami'deki bir Arap vaiz efendinin bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken peygamberler arasında bir fark yoktur. Hepsine eşit olarak inanmak durumundayız. Peygamberlerin hepsi peygamberdir. Aralarında üstün olan olmayan gibi bir ayrım yapmak uygun olmaz gibi bir söz söyleyince Süleyman Çelebi merhum da cemaatin arasındaymış. Tarihte nakledildiğine göre o anda vaiz efendiye itirazda bulunmuş. Demiş başka ayet-i kerimelerde Ülül Azm büyük peygamberler var. Kendilerine kitap verilenler var. Cenab-ı Hak'la mülaki olan, onunla konuşanlar var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela tilke resul fadlana ba'dhum ala ba'din ayet-i kerimede. O peygamberlerden biz bazısını üstün kıldık buyuruyor Cenab-ı Hak başka ayetlerde. Ve kellamullah Musa teklimen var mesela. Allah Musa'ya konuştu. Nerede? Tur Dağı'nda. Hazreti Musa ile Cenab-ı Hak konuştu. Miraç gecesinde yine Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem doğrudan doğruca Allah'la mülaki oldu. Ondan dolayısıyla bu ayetleri aldı zaten. Ama diğer peygamberlere böyle bir miraç nasip olmadı. Peygamberler arasında buna benzer farkların olduğu, bazı peygamberlere kitaplar verildiği, bazılarına verilmediği, daha önceki peygamberin vahyini devam ettirdiği ya da onun kitabına tabi olduğu birçok peygamberler var diyor Süleyman Çelebi. Dolayısıyla Ulu Cami'den çıktıktan sonra evine kapanarak ondan sonra bu konuyu, yani özellikle peygamberimizin diğer peygamberlerden daha faziletli olduğunu ifade etmek üzere Mevlid-i Şerif'i kaleme aldığı rivayet edilir. Mevlid-i Şerif müellifi Süleyman Çelebi merhumun. Bu ayet-i kerimenin böyle bir gelişi güzel tefsir diyelim. Diğer ayetlerle bağlantı kurulmadan peygamberler eşittir. Hepsine eşit olarak iman ederiz. Aralarında fark yoktur. Anlayışının uygun olmadığını belirtmek, ortaya koymak üzere Mevlid-i Şerif'in kaleme alındığı tarihte zikredilir. Ondan sonra kâlû semi'anâ ve ta'anâ. Gufrânike rabbenâ ve leykel masîr ayetlerinde şöyle derler o müminler ve inanırlar. Semi'anâ ve ta'anâ. biz işittik, dinledik ve itaat ettik. Yani ya Rabbi senin emirlerini, yasaklarını Kur'an-ı Kerim'den işittik, dinledik, öğrendik ve ta'ana hemen itaat ettik. Namazın farz olduğunu öğrendik, namaz kılmaya başladık. Ramazan geldi, orucun farz olduğunu işittik, öğrendik ve Ramazan'da orucumuzu tuttuk. Zekatın farz olduğunu öğrendik. Dolayısıyla günlük hayatımızda malımızın zekatını fakir fukaraya vermeye itaat ederek devam ettik gibi. Yani önce öğrendik senin emirlerini, yasaklarını ve hemen uygulamaya başladık. Günlük hayatta tatbik etmeye başladık. Gufranaki Rabbena, ey Rabbimiz şimdi senin mağfiretini bekliyoruz. Ve ileykel masir, son dönüş, son varış sanadır. Şimdi bu ayet-i kerimede biraz düşündüğümüz zaman A, B, C şıkları var aslında sıraya göre. Demek ki önce işitmek, dinlemek, öğrenmek safhası var. İslami emirler, yasakları. Öğrendikten sonra hemen arkasından amel geliyor, itaat geliyor yani. Günlük hayata yansıtma diyelim, amel etme safhası. Bunu da yaptıktan sonra artık Yüce Allah'tan mağfiretimizi bekleme, derece bekleme, ecir bekleme C şıkkında yerini alıyor. Yani dolayısıyla öğrenmeden, bilgi sahibi olmadan, İslami emir yasaklarla ilgili günlük hayatımızı tatbik etmeden, namaz kılmadan, oruç tutmadan, zekat vermeden zenginsek, Gufranaki Rabbena'ya geçmemizin mantığı olmuyor dikkat edilirse. Namaz kılmadan, oruç tutmadan, zekatımızı vermeden, Allah'ın emir yasaklarına uymadan veya bir takım haramları işlemez yoluyla günümüzü gün ederken Gufranaki Rabbena, ey Rabbimiz bizi mağfiret et diyoruz mesela. Allah'a yalvarıyoruz. Dolayısıyla bu bir çözüm olmuyor. Bu duruma göre demek ki sıraya göre gidildiğinde önce İslami emirler, yasakları öğrenmek, birinci aşamada bilgi sahibi olmak ve bu bildiklerimizle amel etmek arkasından elimizden gelen bu ameli işleyip yaptıktan sonra da Gufranaki Rabbena, ey Rabbimiz artık mağfiretini bekliyoruz demeye yüzümüz oluyor sıraya göre gidildiğinde. Eshab-ı kiram da böyle yapmış aslında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İslami emirleri, yasakları dinliyorlar, öğreniyorlar. Hemen günlük hayata yansıtıyorlar. Amel etmeye başlıyorlar gelen emirlerle. Ertesi günden, öğrendikleri andan itibaren Eshab-ı kiram geciktirmeden ayetleri günlük hayata yansıtıyor. Amel etmek yoluyla. Hatta Hazreti Ömer'in işte 4-5 ayet-i kerime belli bir konuyla ilgili okuduktan sonra oraya noktayı koyuyormuş. Bu şu okuduğumuz ayetleri bir amel edelim diyormuş. Günlük hayatımızda yansıtalım. Ondan sonra devamını okuruz. Amel ede ede okuyor ve hemen tatbikatını yapıyor mesela. O ayetler güncel hayata nasıl yansıtılacak? Amel nasıl olacak? Fiilen ayetleri tatbik ederek, yaşayarak hatmi şerif gibi ilerledikçe amel ede ede ilerleme. Hazreti Ömer'in adeti mesela. Hiç amel etmediğimiz, ilgilenmediğimiz, günlük hayatı yansıtmadığımız ayetleri okuyarak, manasını da belki izleyerek gidiyoruz. Belki de ezberliyoruz. Ama amel etmiyorsak, bunlar tabii ki lafta kalıyor. Namazla ilgili emirleri görüyoruz. 25-30 yerde. اَقِيمُوا سَلَاتِ وَاَتُوا زَكَاتِ buyuruluyor. Namazı kılın, zekatı veriniz mesela buyuruluyor. Biz bu ayetleri okuyoruz yerine göre. Manasını da izliyoruz. Meallerden, tefsirlerden. Ama günlük hayata yansıtmazsak bunu, namazımızı kılarak, orucumuzu tutmazsak, dolayısıyla etana kısmına geçmemiş oluruz. A şıkkında kalıyoruz yani. İmanımız var diyelim. İnancımız sebebiyle birinci kısımda güzel halimiz. Ama amel etmeyince B şıkkına geçemedik. Dolayısıyla bu B şıkkını yerine getirmeden, itaat etmeden yani, amel etmeden Gufranaki Rabbena'ya geçersek, ey Rabbimiz bizi mağfiret et. Bunu hangi yüzde isteriz? Yani hiç namaz kılmadık. Allah'tan mağfiret istiyoruz. Ya Rabbi bu 10 yıldır kılamadığımız namazları mağfiret ediver diyoruz mesela. Veya 10 yıldır orucu ihmal ettim, tutmadım. İşte işim gücüm var, yoruluyorum falan diye. Ya Rabbi bu 10 yıllık orucumu bağışlayıver desek mesela farzlarda. Böyle bir şey yok. Neden yok? Çünkü bu yerine getirilemeyen ibadetlerin telafisi söz konusu. 10 yıl kılamadığımız namazın kazası söz konusu bildiğimiz gibi. Tutamadığımız oruçların kazası var. Veya ileride kaza edemeyeceksek fidye en azından fakirlere vermek gerektiği belli. 10 yıldır zengin olduğumuz halde zekatımızı vermiyorsak ticaret mallarında, nakit para kaynaklarında %2,5 fakirin hakkı servetimiz içinde dolayısıyla yerini aldı. Yani 100 bin liranın zekatı 2500 lira malum, %2,5 mesela. 2500 lira bizim 100 bin liramızın içinde fakirin hakkı olarak yıl sonunda tahakkuk etti. Aynen vergi gibi yani, devlet vergisi olarak diyelim 2500 lira vergi vermemiz gereken vermediğimizi kabul edelim. Kayıt için çalışan bir yerde 2500 lira vergi yükümlülüğümüz var, bunu vermedik. Ne olur? Ondan sonra cezalı olarak devlet, kamu bizden bunu zorla alma yoluna gider. Kayda geçer, 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl geçse bile dolayısıyla bu vergi borcu takibe alınır ve bizden belki 2500 yerine 3500, 5000, 6000 lira cezasıyla birlikte zorla devlet tarafından bizden alınır. Onun gibi yani İslam'da da zekat silinmez. Allah'a yalvarsak da mağfiret de dilesek, yani C şıkkına burada itaat etmeden diyelim geçiş yapsak, ya Rabbi ne olur 10 yıldır zekatını ihmal ettim ama işte bu birike bu zekatlar 20 bin, 25 bin lirayı, 30 bin lirayı bulmuş fakir hakkı hesaplama sonucunda. 30 bin lirayı ben vermek istemiyorum diyor malı olduğu halde. Sen siliver bunu ya Rabbi. Yani boşuna dua ederiz. Çünkü onun telafisi ancak fakire fakir hakkını vermekle olabilir. Kaza etmek diyelim ona. Zekatın da kazası ancak fakirlere vermekle olacak. Bunun kısaca mağfiret dilemesi, dilememiz bu konularda ya Rabbi geciktirdik. 10 yıldır vermemiz gereken bu fakir hakkını zamanında vermedik. Fakirleri mağdur ettik. Onların hakkı gecikmeli olarak bugün veriyorum diyoruz ve malımızın zekatını verip ve temizliyoruz mesela. Ondan sonra ya Rabbi geciktirdiğimiz için özür dileriz. Bundan dolayı bizi mağfiret eyle demeye yüzümüz olur. Yani demek ki itaat kısmı anında olması en güzel tabii ki, zamanında yapılması, bu gibi emirlere, yasaklara hemen uyulması. B şıkkı en güzeli odur. Ama zamanında yine de yapılamadıysa, gecikmeler olduysa bu defa onu kaza ederek, telafi ederek Gufranike Rabbena, ey Rabbimiz bizi mağfiret et diye dua etmemiz kapısı yine açık tabii ki. O kapı kapalı değil, sürekli açık ama tedbirimizi alarak Cenab-ı Hak'tan mağfiret dilememiz gerekecek gecikmeli durumlarda. Ve ileyke'l masîr, son varış, son dönüş sanadır ya Rabbi. Yani ne kadar dünyada yaşasak da, gezsek, dolaşsak da sonunda vefat edeceğiz. Bedenimiz toprağa dönecek. Ruhumuz berzah aleminde, ruhlar aleminde, kabir hayatında belli bir dönemi geçirdikten sonra kıyamet kopunca mahşer meydanında yerimizi alacağız. Ya Rabbi son varış senin huzuruna olacaktır şeklinde birinci ayet-i kerime noktalanıyor. Miraç gecesinde verilen ayetlerin ilki bu şekilde. Ya Rabbi son dönüş sanadır cümlesiyle bitiyor. Ondan sonra son ayet-i kerime geliyor. Bakara suresinin son ayet-i kerimesi. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah hiç kimseye gücün yeteceğinden fazlasını teklif etmez, yüklemez. Ancak gücün yeteceği kadarını yükler. Demek ki bize emredilenler, yasaklananlar, Yüce Allah'ın teklif ettiği Kur'an-ı Kerim'deki hükümler, emirler, yasaklar bizim gücümüz oranındadır. Bizim gücümüzü aşan, omuzlarımızı çökerten, üstesinden gelemeyeceğimiz bir emir veya yasak Kur'an-ı Kerim'de konmamıştır. İnsanın gücü yetecek ölçüdedir konulan emirler, yasaklar. Yüce Allah bunu böyle bildiriyor. Biz, yani Allah insana gücünün yetmeyeceği bir yükü yüklemez. Nerede gücümüzün yetmeyeceği bir durumla karşılaşırsak hemen İslam'da zorluğun yanında kolaylık getirilmiştir. Çıkış yolu gösterilmiştir dara düştüğümüz zaman. Hangi konuda dara düşüyorsak hemen bir ruhsatın, bir çıkış yolunun olduğunu görürüz. Mesela yani abdest alıp namaz kılacağız. Su yok. Bulunduğumuz çevrede su yok. Sular kesilmiş ve su bulma imkanı yok diyelim. Çöldeyiz veya su olmayan bir yerdeyiz. Veya su var ama kullanma imkanımız yok. Kuyuda kuyunun kovası yok mesela. Nehir şarıl şarıl akıyor. Oraya inip abdest alma imkanımız yok. Dağın kenarında uçurum diyelim örnek olarak. Dolayısıyla hemen bakıyorsunuz teyemmüm devreye giriyor. Elimizi temiz toprağa, avuçlarımızı vuruyoruz. Yüzümüze sürüyoruz niyet ederek. Teyemmüm abdesti niyetiyle. Tekrar toprağa avuçlarımızı temas ettiriyoruz. Sağ kolumuzu dirseğe kadar, sol kolumuzu dirseğimize kadar meshediyoruz. Abdest hale geldik. Cünüp durumdaysak da tertemiz hale geldik hükmen. Teyemmüm abdesti yoluyla abdestli hale geldik. Bununla namaz kılabiliyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Dolayısıyla bütün ibadetleri yapabiliyoruz mesela teyemmüm abdestiyle. Su olmayınca hemen dolayısıyla bir çözüm arkasından geliverdi mesela. Şimdi dolayısıyla nerede dara düşersek İslam'da hemen arkadan bir çözüm getirilmiştir. İnsanın üstesinden gelemeyeceği derecede ona ağır gelen bir yük insanoğluna yükletilmemiştir. Dolayısıyla azgın nehrin sularını seyrederek oraya inemediğimiz, abdest alamadığımız için teyemmüm abdesti alıyoruz. Dağın başında namazımızı kılabiliyoruz mesela. Su bulunmadığı için hemen çözüm arkadan geliyor. Lehe mâ kesebet ve aleyhe mektesebet. Kişinin hayırdan kazandığı kendi lehine, şerden kazandığı kendi aleyhinedir. Yani Allah-u Teala'ya herhangi bir fayda, zarar söz konusu olmaksızın yaptığı ibadetlerin faydasında, zararında insanoğlu kendisi görür. Yani insanoğlunun namaz kılmamız, oruç tutmamasından, bir takım emirler, yasaklara uymamasından Cenab-ı Hak ne fayda görür ne zarar görür. Bunun faydasını veya zararını insanoğlu kendisi görür. Yani yapılan ibadetler bir bakıma insanın lehine olan, ona fayda sağlayacak olan ibadetlerdir. Yani zararlı olan bir şeyi de Yüce Allah emretmemiştir. Veya faydalı olan bir şeyi yasaklamamıştır mesela. Hangi emir varsa Kur'an-ı Kerim'de yerine getirmesi istenen muhakkak insana maddi manevi birçok faydaları vardır. Namazın faydaları mesela saymakla bitmiyor. Bedenen, beden hareketiyle olan faydası, ruhen olan feyzi, bereketi, faydası, insanı haramlardan koruma özelliği, artık birçok insan hayatını disipline sokma gibi birçok maddeler haline sayabileceğimiz faydaları. Orucun hakeza, tıp bilimi bugün üzerinde, herkes perhizin peşinde. Acaba nasıl kilo veririm, nasıl bedenimi, yorulan bedenimi dinlendiririm anlamında. Orucun dışında şu anda birçok diyetisyenler, tabipler, doktorlar insanları yedi içtiği konularda disipline sokmak, fazla yemelerini önüne geçmek, fazla kilolarını atması için çareler üretmenin peşinde saatlerce programlar yapıyorlar mesela. Şimdi dolayısıyla bu kendiliğinden yılda bir ay süreyle, onun dışında işte 3 aylarda zaman zaman tutulacak nafile oruçlarla insanoğlu aslında bedenini istirahata çekiyor. İç organlarını dinlenmeye çekiyor ve dolayısıyla bir bakıma sağlık sonucuyla sonuçlanan, insanı sağlığa kavuşturan, kendiliğinden diyetisyenlerin vesairenin yapmaya çalıştıkları konuyu düzenli olarak kitlelere, bütün mümin kitlelere yayan, faydalı bir ibadet aynı zamanda bize bir takım şeyler kazandırıyor farkında olmayarak. Maddi ve manevi ayrıca Allah'ın emrine aç ve susuz kalarak, itaat ederek disiplin, manevi disiplin meydana geldiği gibi yeme içmemizi düzene sokmak yoluyla, bedenimizi dinlendirmek yoluyla bakıyorsunuz bunun arkasından bir takım lehimize sağlık sonuçları da meydana gelebiliyor. Yani bunun gibi Yüce Allah'ın emir ve yasakların her birinde baktığımız zaman insana maddi manevi birçok faydalar vardır. Kısaca kişinin hayırdan kazandığı kendine, şerden kazandığı kendi aleyhinedir. kötülük yaptığı zamanda da içkidir, kumardır, Allah'a korkun hırsızlık, rişvet vesaire. Bunun dünyevi ve uhrevi sonuçlarını insanoğlu kendisi katlanır. Kendi aleyhine bunlar kayda geçmiş olur, amel defterine yazılır. Ve sonucu insanın karşısına çıkar. Yüce Allah'a fayda veya zarar getiren bir konu değil bu. Ama kişinin kendisine zarar veren bir konu olarak bir gün karşısına çıkar. O yüzden bu da genel bir ilke oluyor İslam'da. Kazandığı kendi lehine, şerden kazandığı kendi aleyhinedir. Ne yaparsa insanoğlu kendisine yapmış olur yani sonuçta. Bundan sonra kısım çok özlü dua mahiyetindedir. Mesela Rabbena la tuahizna innesina evehtana. Çok özlü ve genel bir dua bu bölüm gerçekten. Ey Rabbimiz, eğer unutmak veya hataya düşmek suretiyle bir takım eksiklerimiz, kusurlarımız olmuşsa bundan dolayı bizi hesaba çekme ya Rabbi. Yani bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatmazdan önce, gece işte yatsı namazından sonra mutat olarak birçok camilerimizde Amine Resul okunur. Bu iki ayet-i kerime okunursa birçok bunun mükafatı ecrinden de bahsedilir. Yani bunu bir gece okuduysak Amine Resul, bu duayı yaptıysak yani ertesi gecede okuyuncaya kadar o süre içinde günlük bir bakıma unutmak veya bilmemek yüzünden, cehalet yüzünden bir takım eksiklerimiz, kusurlarımız olmuşsa, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uymayan bir takım işler yaptıysak, bundan dolayı bizi hesaba çekme ya Rabbi diye genel bir dua yapıyoruz. Şimdi unutmak veya bilmemek, cehalet sebebiyle eksiğimiz, kusurumuz neler olmuşsa bu bir günlük süre içinde veya daha önceki hayatımızda, ya Rabbi bundan dolayı bizi hesaba çekme. Şimdi neleri unuttuk, neleri bilmeme yüzünden, cehalet yüzünden yanlışlıklar yaptık mesela. Bu çok genel bir konu. Yani bugün bilmeme yüzünden ne hatalar işleniyor ticaretimizde, eğitimimizde, yaptığımız mesleklerimizde, işlerimizde farkında olmayarak bir takım eksiklikler olabiliyor konuşmalarımızda, amelimizde. Bütün bunlar la ilgili olarak Yüce Allah'tan genel bir istekte bulunuyoruz. Bütün bu eksikliklerden dolayı ya Rabbi meydana gelecek veya meydana gelmiş olan vebal, ecir yerine ne gibi bana bunların zararı olacaksa, günahı olacaksa ya da olmuşsa bundan dolayı bizi hesaba çekme ya Rabbi diye genel bir cümleyle Yüce Allah'tan talepte bulunuyoruz ve bu her gün okundukça da tekrarlanmış oluyor. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltuhu alellezine min kablina. Ey Rabbimiz, bizden önceki ümmetleri yüklediğin gibi üzerimize ağır yükler yükleme. Önceki ümmetleri imtihan ettiğin gibi ağır imtihanlarla bizi karşı karşıya bırakma ya Rabbi diye Yüce Allah'tan bir takım musibetlere, felaketlere karşı yardım istiyoruz. Rabbena ve la tuhammilna ma la takatelina bi. Ey Rabbimiz, takat getiremeyeceğimiz, gücümüz yetmeyeceği yükü bize taşıtma. Yani bizim omuzlarımızı çökertecek ağır imtihanlar bize yaşatma ya Rabbi diye Yüce Allah'tan yine yardım istiyoruz. Ve af anna, bizden sadır olan günahları sil. Yani burada yine çok iki kelimecikle ömrün duasını yapıyoruz. Bizden sadır olan, bugüne kadar yazılan amel defterimizdeki günahlar nelerse hepsini siliver ya Rabbi. Tabii ki Cenab-ı Hak münasip gördüklerini siler, münasip görmediklerini silmez. Cenab-ı Hakk'ın bileceği şey. Ama talebi biz çok genel yapıyoruz. Bizden sadır olan ne kadar günah varsa siliver ya Rabbi diye Yüce Allah'tan talepte bulunuyoruz. Daha doğrusu Yüce Allah bize yol gösteriyor. Böyle isteyin diyor. Ve o andaki niyetimize halis, niyetimize, halimize göre Cenab-ı Hak dilerse tabii ki bizim günahlarımızı silme imkanı Yüce Allah'ın elinde, kudret elinde. Ama hangilerini siler, hangilerini silmez, bizim durumumuza göre neler affedilir, neler affedilmez, Cenab-ı Hakk'ın takdirine olan bir konu. Vagfirina, bize mağfiret et. Verhamna, bize merhamet et. Bize acı ya Rabbi. Ente Mevlana, çünkü sen bizim Mevlamızsın, sığınağımızsın. Senden başka başvuracak, dua edecek, yardım isteyebileceğimiz başka bir makam yok ya Rabbi diyoruz duamızda. Fensun al kavmi kafirin, artık kafirler güruhuna karşı da bize yardım et ya Rabbi diye. En son cümleyle de Müslümanlara zarar verecek olan, düşmanlık düşünen, Müslümanlar için bir takım hileler, hudalar peşinde koşan kimler varsa ya Rabbi karşımızda, bütün bu güruha karşı da bize yardım et diye Bakara suresi bu cümleyle son eriyor. Yani dolayısıyla Miraç gecesinin son iki ayet-i kerimede gerçekten Yüce Peygamber'in, Yüce Allah'tan doğrudan doğruya aldığı, kabul edilen bu ayetlerde çok önemli mesajlar veriliyor. Her gün yatsı namazından sonra bunu okudukça da tekrarlamak, bilinç haline getirmek, günlük hayatı yansıtmak herhalde isteniyor ki günlük bunun tekrarlanması Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş ve bunun mümine çeşitli ecirler kazandıracağı da haber verilmiş. Bu yüzden Miraç gecesinin bu hatırası olan Amine Resulü özellikle camilerimizde yatsı namazlarından sonra, gerçi birçok camilerde okunuyor ama evlerde de hanım kardeşlerimizin ve münferit olarak yatsı namazını kıldığımız durumlarda özellikle Amine Resulü de okumaya çalışmamız, ama manayı da tefekkür ederek. Evimizde bir maal varsa açıp onu manasıyla birlikte okumak yoluna gitmeliyiz. Rabbimiz bizleri Miraç gecesinin bu hatıraları, namazı tam olarak yerine getirebilen, Kur'an-ı Kerim'in bu Bakara suresinin son iki ayet-i kerimesini tefekkür ederek her gün yatsı namazlarından sonra okumayı bizlere nasip eylesin. Miraç gecesinin feyzinden, faziletinden istifade eden kullarından eylesin diyelim. Böylece sohbetimizin sonuna geldik. Cenab-ı Hak cümlemizden hoşnut ve razı olsun diyoruz. Efendim, hoşça kalınız.